Ayrım 11.
Doğanın önünde hazır bulduğu malzemeyi kullanarak inşalara giriştiğini her defasında yeri geldikçe belirttik. Kafatasında kulakların ortaya çıkması bir zorunluluk durumuna geldiğinde doğa eski solungaç deneyiminden yararlanmanın yoluna gitmiştir. Kulak zarını havayla bağlayan işitme kanalımız yapısı değişmiş bir solungaç deliğinden başka bir şey değildir. Genzimizdeki boşluğun orta kulak kanallarıyla bağlı olması da bunun bir kanıtıdır. Eskiden bunlar tek bir büyük kanal oluşturmaktaydı. Ağızdan giren su iki yandan çıkıp gitmeden önce solungaçların kan damarları suyun içindeki oksijeni emmekteydi. Türeyiş tarihimizle ilintili bir başka gel anısı da embriyo döneminin başlangıcında ve sonunda gözlerimizin başımızdaki konumunda kendini ele vermektedir. Hamileliğin ilk döneminde embriyonun gözleri hayvansı atalarını anımsatmak istercesine başın her iki yanındadır. Ancak embriyo döneminin sonuna doğru bu iki göz yüzün ortasına doğru yaklaşarak yüksek düzeyde gelişmiş primatlarda ve özellikle insanlarda bildiğimiz duruma gelir, böylelikle plastik ve stereo bir görüş sağlar. Gözlerin yüzün her iki kenarında yer aldığı ve görüş alanının her bir göz için ayrı ayrı algılandığı, dolayısıyla bu iki ayrı alanın üst üste bilmediği bir görüş tarzının görece daha alt düzeydeki bir gelişmişlik aşamasına niçin tekabül ettiği sorusu, yanıtı ilginç bir sorudur. Çünkü sırf bu özellikten yola çıkarak bazı hayvan türlerinin birbirlerine oranla daha alt ya da daha üst bir gelişmişlik düzeyini temsil edip etmediklerini saptamak mümkündür. Burada karşımıza bir kez daha, salt bir ışık alıcısından tam gelişmişlik optik algılayıcıya kadar uzana gelen evrim yolu çıkmaktadır. Özellikle bu gelişmenin son aşamasında alıcı organın bütünüyle kusursuz bir aygıt niteliğine bürünmek üzere olduğu yerde bile farklı gelişmişlik basamakları ortaya çıkmaktadır. Neredeyse tam gelişmiş olmakla birlikte yüzün kenarlarında yer alan, dolayısıyla da çevreyi kol açan etmeye yarayan gözler, görüş alanları örtüşen klasik yüz ortasındaki gözlere kıyasla daha alt basamaktaki bir optik uyarı sistemini temsil etmektedir. Çünkü ancak bu aşamadan sonra stereoskopik plastik görme olanaklarıyla bezeli yüzün önündeki gözler ortaya çıkmıştır. Bu da ancak bu aşamada mekanın tüm özellikleriyle birlikte nesneyi algılamaya olanak veren bir optik algılama yaşantısının gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Ama elbette bütün bu olup bitenlere rağmen embriyonel gelişmemizin hiçbir aşamasında balık, sürüngen ya da postlu bir hayvan değil, oluşmakta olan bir insanızdır. Fakat en eski atalarımızın hayvan oldukları, bütün hayvanlarla ve canlılarla akraba olduğumuz konusunda bu gen anıları da şaşmaz birer kanıt sunmaktadır. İstediği kadar ilginç olsunlar, embriyo safhasında yaşanan bu gelişmeler bilim adamlarının hiçbir işine yaramaz. Hayatın geçirdiği evrelere yollamalar yapan belirtiler, hayatın gelişmesini adım adım bütün ayrıntılarıyla incelememize malzeme sunmaktan çok uzak, kaba taslak imalar olma özelliğinden öteye geçememektedir. Hiçbir bilim adamı bunlardan yola çıkarak atalarımızın sulardan karalara geçiş sırasında attıkları biyolojik adımın ne türden bir adım olduğunu ayrıntılarıyla belirleyebilecek durumda değildir. Ne var ki bireyin oluşumu sırasında türünün geçirdiği evreleri imalar halinde de olsa tekrarlama zorunluluğu sadece insanoğluna özgü bir olay değil. Hatta sudaki hayattan açık havaya geçiş sırasında atılmış adımın özelliklerini görsel bir şekilde yansıtan canlı bir örnek var hala ortalıkta. Kurbağa. Herkesin bildiği gibi bu hayvan hayatının ilk evresini suda geçirir ve genetik olarak belirlenmiş 12-15 aylık bir süre sonunda karada yaşayabilecek bir duruma gelir. En çok bir yıl içinde her kurbağa evrimin 50 hatta büyük olasılıkla 100 milyon yıl uğraşı uğraşı üstesinden geldiği dönüşümü geçirir. Ama elbette evrim daha önce çözümü bulmuş iş dersini iyi öğrenmeye kalmıştır. Bundan sonrası artık çocuk oyuncağıdır. Kurbağanın genleri evrimden çıkardıkları dersleri anılarına kaydedince bilim adamlarının gözleri önünde o 50-100 milyon yıllık serüven, 1-1,5 yılda baştan sona izlenebilir bir deney haline gelmiştir. Bu örnekte bir su hayvanını kara hayvanına dönüştüren biyolojik süreçleri adım adım izlediğimizde uzay teknolojisi ile aradaki benzerliği gözden kaçırmak olanaksızdır. Benzer sorunlar, benzer çözümleri körükler. Hangi alanda olursa olsun fark etmez, ister uzayda ister biyoloji aleminde. Bu çözümlerden biri kuşkusuz yaşamak için gerekli biyolojik koşulları elden geldiğince o yeni ve yabancı ortama taşımaktır. Uzay yolculuklarının o karmaşık ve masraflı teknolojik donanımlarının önemli bir bölümü, mürettebat kabininde insanların yeryüzünde alışık oldukları biyolojik koşulları sağlamaya yöneliktir. Bunların başında da kabindeki oksijeni sabit tutma yöntemi yer alır. İşte bir kurbağa yavrusunun kurbağaya dönüşme sırasında geçirdiği aşamalar, doğanın da bundan milyonlarca yıl önce uzay teknolojisinin yardımıyla geliştirilen çözümlerin benzerini gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. O zaman da doğanın başvurabileceği tek çare, başlangıçtan o güne kadar bütün hayatın içinde devine geldiği ortamı, yani suyu, karaya çıkan canlının bir şekilde beraberinde götürmesini sağlamaktı. Bunun ilk akla gelebilecek yolu da suyun buharlaşmasını önleyecek bir derinin geliştirilmesiydi. Gelişmiş bir kurbağa ise derisi sayesinde tıpkı uzay gemisi kabininde oksijenin korunması gibi vücudundaki suyu koruyabildiği için karada yaşamaktan etkilenmez. Ama gene de bu yoldan karaya taşınan suyun alabildiğine ölçülü kullanılması zorunludur. Böyle olunca da ortaya başlangıçta çözümsüz görünen bir arıtma sorunu çıkacaktır elbette. Bir deniz mahluku, besinlerin parçalanmasından arta kalan maddeleri ve başka madde özümseme artıklarını daha ortaya çıktıkları anda hiçbir güçlükle karşılaşmadan vücudundan atar. Bu iş için istemediği kadar su bulur. Gel gelelim, karada suyu öyle bol keseden harcayacak durumda değildir. Peki çözüm, çıkış yolu ne olabilir bu durumda? Uzay teknolojisinde çözümün adı işlemlerden geçirme diyebileceğimiz bir yöntemdir. Bildiğimiz gibi teknologlar uzun zamandan beri uzun süreli uzay yolculuklarında atık maddeleri artıksız yeniden devreye sokabilecek sistemler üzerinde çalışıp durmaktadır. Uzay gezilerinde bu atık maddeler sadece yemek artıkları ve kullanılmış malzemelerden ibaret olmayıp aynı zamanda uzay personelinin idrar ve dışkısını da kapsamaktadır. İşte bu durum söz konusu maddenin öylece uzaya boşaltılmasını olanaksız kılmaktadır. Çünkü İdrar ve dışkı telafisi olanaksız miktarda su kaybı demektir. Bu nedenle uzay teknolojisi uzmanları bu atık maddeleri son kertesine kadar konsantre etmeyi, daha doğrusu içlerindeki suyu tümüyle arıtmayı, sonra da damıtıp yeniden kullanılmak üzere devreye sokmayı sağlayacak sistemlerin üzerinde kafa patlatıp durmaktadır. Biyolojik araçlarla da olsa doğa aynı görevi çoktan önüne koyup kim çözümlere ulaşmıştır. Deniz canlılarında proteinin vücutça değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmasıyla temizlenip atılması bir olur. Gel gelelim yetişkin, kara kurbağası böyle bir lüksten yoksundur. Bu nedenle yavru suda geliştikçe amonyağı çözüp yeniden değerlendirmeye yarayan enzimler ortaya çıkmaya başlar. Parçalanan amonyak bildiğimiz idrarı ortaya çıkartır. İdrar zehirsizdir. Belli aralıklarda vücudun göze alacağı küçük miktar su kayıplarıyla birlikte dışarıya atılır. Atık madde ürünlerinin temizlenmesinde sudan olabildiğince fazla yararlanma ilkesi, sıcakkanlı organizmaların böbrekleriyle birlikte biyolojik düzlemdeki en üst noktaya kadar tırmanmıştır. Böbreklerimizin beynimizden sonra vücudumuzdaki oksijene en çok muhtaç organ olması ve mikroskop altındaki böbrek hücrelerinin mitokondriler bakımından olağanüstü zenginlik göstermeleri boşuna değildir. Böbreklerin durdurak bilmeksizin üstesinden geldikleri faaliyet akıl durduracak boyutlardadır. Böbreklerimiz günde 150 litre süzülmemiş sıvı maddeyi doğruca kandan alıp işler. Bedenimizin bir günde işlediği maddeden kalan atıkların kan dolaşımı sisteminden böbreklere taşınması ve burada ayrıştırılması için böylesine büyük miktarlarda sıvıya ihtiyaç vardır. Ama vücudumuzda 150 litre sıvı taşımadığımız da bir gerçek. Bir an için söz konusu arıtma işlemlerini aksamasız yürütebilmemizin böyle bir koşula bağlı olduğunu varsayarsak başımızdaki derdin boyutlarını da tahmin edebiliriz. Ama çok şükür ki böbreklerimiz filtre ettikleri primer idrar sıvısını konsantre ede ede içindeki suyun %90'ını çekip yeniden vücuda iade etmekte, geri kalan %10'unu atık madde ile birlikte bildiğimiz idrar biçiminde dışarıya yollamaktadır. Sonuç olarak günde 150 litre değil de birkaç litre sıvıyla idare edebilecek, bu kadar miktarla bütün zehirli madde atıklarını vücuttan çıkartacak olanağa kavuşmuş oluruz. Gördüğümüz gibi karadaki hayat dertli, zahmetli, durmadan çözüm gerektiren sorunlar çıkartan bir hayat. Bu yüzden bir kez daha sormadan edemiyor insan. Niçin? Evet, niçin suyu terk ettik? Bu soru üzerinde kafa patlattıkça Evrimin bu adımı insana bir türlü mantıklı gelmemekte, olup biten, içinden çıkılmaz bir bilmece gibi görünmektedir. Burada da insanoğlunun ille de uzaya gitme, aya, gezegenlere ayak basma inadına benzer bir tutum mu söz konusu yoksa? Üzerinde pahalı mı pahalı teknolojik donanımlarla şöyle birkaç saat ya da gün ancak durabileceğimiz gök cisimlerine ulaşmak için akla karayı seçmemizdeki anlaşılmaz saplantıyı nasıl açıklayabiliriz ve bu saplantımız ile evrimin karaya atlama inadı arasındaki paralelliği nasıl gözden kaçırabiliriz? Bütün bu uzay projelerinin amaç ve mantığının ne olduğu konusunda doyurucu bir yanıt vermek gerçekten de olanaksız gibi. İnsanlığın onca sorunu dururken astronomik boyutlardaki çaba ve masraf ile en iyi olasılıkta bile elde edilebilecek kazanımların sınırlılığı arasındaki orantının bozukluğunu telafi ettirici, bütün bunların gerekliliğini bizi inandırıcı bir açıklama kim getirebilir? Burada değindiğimiz ilişkileri anlamak ve ortaya attığımız sorulara iyi kötü birer yanıt bulabilmek için her şeyden önce karaya çıkışın kaçınılmaz sonuçlarından birine, doğanın bir başka buluşu olan sıcakkanlılığa, daha doğrusu bedenin sabit bir ısıya kavuşması olayına yakından bakmamız kaçınılmazlaşmaktadır. Bu tamamen yeni ilkenin ve bu ilkenin gerisinde yatan nedenlerin ayrıntılarıyla ele alınması için başlı başına bir bölüm ayırmamız belki ilk bakışta yadırganacaktır. Ama organizmanın sabit bir ısıya kavuşmasının nedenleri ve getirdiği sonuçlar düşünebileceğimizden çok daha anlamlı ve önemlidir. 4. Bölüm. Sıcakkanlılığın keşfi ve bilincin ortaya çıkışı. 1. Dinozorların sessiz gecesi. Sudaki hayatı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde masallardan tanıdığımız aylaklar ülkesindeki hayatı andırır bir yanı olduğunu varsayabiliriz. Suda canlı namına ne varsa bu ortamca taşınmaktaydı. Üstelik taşınmaktan kastettiğimiz şey ağırlık olarak batmayacak bir konumda suyun yüzeyinde ve içinde yüzebilmekten fazlasını dile getirmektedir. Hayat suda ortaya çıkar çıkmaz daha işin başında kendisini doğal çevreye edilgen bir biçimde teslim etmiş, başka deyişle kendisini suya bırakmıştı. Kaldı ki bu durumda işler de bayağı yolunda gitmiş sayılırdı. İlk hücreler tıpkı daha sonra ortaya çıkan gelişmiş deniz canlıları gibi ortama çok iyi uyum sağlamıştı. Güneş ışığının oldum olası, daha doğrusu doğal olarak hayatı destekleyen, onun dostu bir ışık olmadığını biliyoruz. Hücreler başlangıçtan itibaren kendilerini bu ışığın yok edici etkilerinden uzak tutabilmek amacıyla suyun mümkün olduğu kadar derinlerine gitmek zorunda kalmışlardı. Ancak güneş ışığı geri döndürülmez bir gerçekti ve ona eninde sonunda ayak uydurmak gerekecekti. Kaldı ki bu ışığa sağlanacak uyum, canlı ile güneş arasındaki o zamana kadar süregelmiş olumsuz ilişkiyi de tersine çevirecekti. Bir zamanların bu tehlikelerle dolu gücünü enerji kaynağı olarak kullanmayı öğrenir öğrenmez hayatın karşısına yepyeni bir değer ölçüsü de çıkıyordu. Öte yandan söz konusu uyumun sonuçlarından biri de ışıkla çalışan yönlendirici mekanizmaların ortaya çıkmasıydı. Hayat ışığın her bir huzmesinden yararlanmayı öğreniyordu. Hayatın bir anlamda istemeden yeryüzü atmosferine karıştırdığı oksijenin öyküsünün de güneş ışığınınkini andırdığını biliyoruz. Hayat bir ara oksijenin varlığı yüzünden yok olmanın eşiğine gelmiş, oksijensiz koşullara uyum sağlamış, sayısız hayat biçimi çevredeki bu değişimden dolayı ortadan kalkmışlardı. Derken bu ölümcül gaza da her koşulda ayak uydurabilme yeteneği gelişiverdi. Bir kez daha bir ilişki tersine çevriliyor, hayat bir türlü başından savamadığı bu ölümcül gazı solunumun vazgeçilmez bir öğesine dönüştürüyordu. Hayatın kendini bir kez içinde bulduğu bu sıvının fiziksel özelliklerine ayak uydurmak uğruna geliştirdiği canlı biçimleri de alabildiğine çeşitliydi. Kıyıdan biraz uzaklaşır uzaklaşmaz sular derinleştiğinden dip bu canlılar için artık ulaşılmaz bir uzaklığa kaçıyor, hayatın mevcut çevre koşullarına ayak uydurma mecburiyetinin bir sonucu olarak sudaki canlı kendi özgül ağırlığı ile suyun taşıma gücü arasında bir denge kurup suyun yüzeyinde ya da içinde kalmasını sağlayacak bir yöntem geliştirmek zorunda kalıyordu. İşte bu amaçla gelişmenin ilerideki aşamalarında suda batmamayı sağlayan yüzme kesicikleri ortaya çıktı. Söz konusu kesecikler yüzeyi küçük kılcal damarcıklardan oluşmuş bir balonu andırır. Bu kesecikler gazı en başta da oksijeni hem depolama hem de boşaltma işlevi görür. Doğa burada karşımıza akıllara durgunluk verecek kadar zekice kotarılmış bir dalma aygıtı çıkarmaktadır. Farklı derinliklerde batmadan istenilen düzeyin korunabilmesini sağlayan bir hava tankıdır bu. Dalmayı çıkmayı ya da suyun herhangi bir seviyesinde tutunabilmeyi mümkün kılan bu mekanizma sonradan karada işlevini yitirdiği için gerilemiş ya da dumura uğramış değildir. Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi doğa yeni bir şeyler kotarırken önünde hazır bulduğu malzemeyi daha önce yaptığı buluşları sonuna kadar değerlendirmeye mecburdur. Şaşırtıcı ölçüde yaratıcı bir buluş yapan doğa bu kez de yüzme keseceğinden vazgeçememiş, karada bir işe yaramayan bu dalma tankını karayı yeni yaşama alanı olarak seçen amfibik hayvanların ve sürüngenlerin akciğerlerine dönüştürüvermiştir. Böyle bir dönüşümü gerçekleştirebilmek için öyle zahmetli yapbozlara da gerek kalmamıştır. İnce kılcal damarlarla çevrili dalma keseceği zaten oldum olası gaz alışverişine hizmet etmiş olduğuna göre doğanın işi kolaydı. Su altında içine aldığı havayla keseceğin basıncını canlının bulunduğu derinliğe göre ayarlayan mekanizma kesecikle ağız ve burun arasında bir irtibat geliştirdikten sonra atmosferdeki oksijeni kana taşıyıp kandaki karbondioksidi dışarı atma mekanizmasına dönüştü. Anlayacağımız biz insanların akciğerleri de sudaki atalarımızın yüzme keseceğinin karaya uyumlanmış bir gelişmesinden başka bir şey değildir. Elbette sudaki hayat bir yandan sürüp giderken suyun üst seviyelerinde yaşamayı alışkanlık haline getirmiş canlıların yanı sıra suyun dibindeki katı zemin üzerinde var olmanın koşullarına ayak uydurmuş zemin uzmanları da eksik değildi. Bunların bir kısmı zamanla denizlerin altındaki zeminde yaşamaktan bakıp milyonlarca yıl sonra yeniden yüzeye doğru yükselip gerçek anlamda suyun içinde yaşamaya kalkışacaklardı. Örneğin bugün yaşayan vatozlar ya da kalkanlar, bu geçmişin derinliklerinde kalmış ve neredeyse unutulmuş bir öykünün bir zamanlar sadece suyun zemininde var olmuş olmanın izlerini hala taşımaktadır. Suyun en dibinde yaşıyor olmanın kaçınılmaz sonucu olan yüksek basınçla ilintili yassı biçimlerinin yanı sıra bu hayvanların bir balık için hiç de normal sayılmaması gereken bir özellik taşımaları, anlayacağınız sudan ağır olmaları böyle bir geçmişin çarpıcı bir belirtisinden başka bir şey değildir. Bunun nedeni söz konusu canlıların bir zamanlar sahip olmuş olmaları gereken ve suyun içinde yüzerken işlevsel olmuş yüzme keseceklerinin zemindeki milyonlarca yıllık yaşama serüveninin ardından dumura uğramış olmasıdır. Suda serbest yüzerken hayvanın işine yarayan hava keseceği, hayvanın zemine uyum sağlama zorunluluğu sonucu hayvana ayak bağı olmaya başlamış olmalı. Dipte tutunmaya çalışan bu canlıların sırf bu hava keseceği yüzünden ikide bir de ister istemez suda yükseldiklerini tahmin etmek güç olması gerekir. Ama işte eninde sonunda bu kesecikten kurtulan söz konusu canlı türleri, milyonlarca yıl sonra herhangi bir nedenle karar değiştirip zeminden kurtulmaya, yani eski ortamları olan daha yukarıdaki sulara dönmek istediklerinde bu kez de kendileri için yeni sayılabilecek bu ortamda yüzme keseceğinden yoksun olduklarından, İstedikleri her yöne batmadan gidebilmek için yeni bir çare bulmak zorunda kalacaklardı. Ünlü Belçikalı paleontolog Dollo'nun adıyla anılan bir kural vardır. Bu kurala göre bir kez gerileyip dumura uğramış bir organ, evrimin daha sonraki akışı içinde bir daha yeni baştan işlevselleşemez. Evrimde ortaya çıkacak olası bir duruma uyum sağlamak bakımından bu organın yeniden bir zamanlar olduğu gibi çalışır duruma gelmesi, türün lehine de olsa başka deyişle yaşama tarzının yeni koşullara uydurulması tür bakımından avantajlı ve amaca uygun bir adım da olsa bir kez gerilemiş organın yeniden gelişip eski haline gelmesi söz konusu değildir. Buluş ya da keşif dediğimiz etkinliğin evrim açısından ne anlama geldiğini şöyle bir düşünecek olursak, bu söylediklerimizde de öyle anlaşılmayacak bir yan olmadığını kavrarız. Evrim için buluş yapmak demek, mutasyon ya da ayıklama yoluyla bir organın ya da işlevin yaratılması demektir. Ayıklama ise daha önceden var olan, evrimin önünde hazır bulduğu mutasyonlardan oluşmuş zengin bir arz paketi içinden seçim yapmak demektir. Gel gelelim mutasyonların hiçbir zaman belli bir amaca yönelik, evrimin bir açığını ve ihtiyacını kapamak üzere hedefli olarak atılmış değişme adımları olarak anlaşılamayacağını, bunların tamamen rastlantısal ve keyfi başkalaşımlar olarak yorumlanması gerektiğini sık sık anımsatmıştık. İşte bu nedenle belli bir türün evrimi boyunca ortaya çıkan mutasyon ve ayıklama faktörlerinin hedefli bir biçimde sırf ihtiyaç var diye geçmişteki sonuçların aynısını ortaya koymalarına yol açacak bir adım atmaları söz konusu olamaz. Bu anlamda yassı zemin balıklarının yeniden yüzme keseceklerine kavuşmalarına yol açacak bir mutasyonu beklemeleri de beyhude olacağından, geriye hayvanın uçmayı öğrenmesinden başka bir şey kalmamıştır. Gerçekten bu tuhaf hayvanlar sözcüğün o bildik anlamıyla suda uçmaktadır. Hayvan bedeninin her iki kenarını kanat gibi kullanıp önden arkaya doğru çırpmakta, böylelikle inişli çıkışlı hareketlerle geriye doğru bir dalgalanma sağlamaktadır. Burada dalgalanan hava değil sudur ve bu ağır çekim bir uçmadır. Çünkü su havadan kat kat yoğun ve kalındır. Ama işte gene de uçmadır, yüzme değil. Hayvan bir an için bile olsa bu dalgalanma hareketini durdurduğu anda öteki bütün balıklarda gördüğümüz suda süzülme yeteneğinden yoksun olduğu için anında dibi boylar. Yassı balıkların yeni ortamlarına kayıtsız şartsız uyuma başarısını tanıdıktan sonra sudan karaya geçen hayatın da benzer reçetelere başvurmuş olabileceğini pekala düşünebiliriz. Toprağa yani kuru zemine göç etmiş olan canlılar, kendilerine tamamen yabancı olan bu yeni ortamın koşullarına ayak uydurabilmek ve hep yapıla geldiği gibi olumsuz etmenleri olumlu etmenlere dönüştürebilmek için bütün uyum sağlama yeteneklerini seferber etmiş olmalıydılar. Yeni misafirlerin yeni ortamlarına uyum sağlamaya çalışırlarken büyük kaşif evrimin onlara sunduğu olanak ve yöntemlerle bu işin içinden de yüzlerinin akıyla çıkmış olduklarını göreceğiz. Sudan yoksun, açık hava ortamında mevcut koşullara kayıtsız şartsız uyum sağlama zorunluluğu, karanın bu yeni konuklarını tuhaf bir olayla, daha doğrusu bu olayın getirdiği sorunların çözülmesi baskısıyla karşı karşıya bırakmıştı. Hayat milyonlarca yıl sonra ilk kez periyodik ısı değişmelerinin olağan bir olay olarak çevre koşulları arasında yer aldığı bir ortamla karşılaşıyordu. Ortalık ritmik bir yer değiştirme zinciri içinde gece ve gündüze bağlı olarak ama daha geniş periyodlar içinde ve mevsimlere endeksi biçimde bir soğuyor bir ısınıyordu. Bu iniş çıkışların karanın bütün canlılarını belli bir yönde etkileyeceği çok açıktı.